Ayrım 29.
Çocuğun sağlık durumunda kimsenin dert edindiği yoktu. Vitaminlerin yararına güvenmiyorlar ve aşıların tavuklar için olduğuna inanıyorlardı. Hem zaten ninesi onun avucundaki çizgileri incelemiş, demirden yapılmış olduğunu, çok uzun yaşayacağını bildirmişti. Evdekilerin alba işi marttıkları bir tek sudan konu vardı. O da saçını doğuştaki koyu yeşil rengi hafiflesin diye defne ispirtosuyla yıkamaktı. Oysa Senatör Tureyba saçın olduğu gibi bırakılmasından yanaydı. Çünkü ailede herhangi bir yönüyle, yalnızca saçın deniz rengi bile olsa, güzeller güzeli roze çekmiş olan tek çocuk Alba'ydı. Dedesini hoşnut etmek için Alba yeni yetmeliğinde defne ispirtosu kullanmayı bırakarak saçını maden suyuyla yıkamaya başladı. Bu da yeşil renk tonunun bir yaprak diriliğiyle canlanmasını sağladı. Alba'nın saçından geri kalan yanı ufacık, tefecik ve gösterişsizdi. Ailesinin hemen hiç istisnasız hepsi şahane olan öbür kadınların tersine. Çok seyrek olan boş zamanlarda Blanka ister istemez kendini ve kızını düşünüyor, çocuğun böylesi tek başına ve sessiz olmasına, kendi yaşında oyun arkadaşları bulunmamasına üzülüyordu. Gel gelelim Alba'nın hiç de yalnızlık çektiği yoktu. Hatta zaman zaman anneannesinin uzgörüsünden, annesinin sezgilerinden ve köşedeki büyük eve durmadan gelen giden, sonra yine gelen acayip kişilerin şamatasından kaçabilse sevineceğini düşünüyordu. Kızın oyuncak bebekle oynamayışı da Blanka'yı kaygılandırıyordu. Ne var ki Clara torunundan yana çıkarak o gözleri açılıp kapanan, kabarık dudaklı, ağızları sapıkça aralık duran minik porselen cesetlerin tiksinç olduğunu ileri sürüyordu. Kendisi yoksullar için örgü örerken kullandığı yünlerin kalıntılarından şekilsiz varlıklar yaratıyordu. Hiçbir insan özelliği taşımadıkları için bu yaratıkların kucaklanıp pışpışlanması, yıkanması ve sonra da çöpe atılması daha kolaydı. Yine de çocuğun en sevdiği oyuncağı Bodrum'du. Farelerden ötürü Esteban Tureyba Bodrum kapısını sürmeletmişti. Ama Alba bir tavan penceresine aşağı kayarak o çoktan unutulmuş nesneler cennetine sessizce inerdi. Burası her zaman karanlık ve zamanın hasarından uzak dururdu. Mühürlü bir piramit gibi. Burada yığın yığın eski eşyalar, ne işe yaradıkları bilinmeyen araçlar, kırık makineler ve kovadonganın parçaları vardı. Alba'nın dayılarının önce söktükleri, sonra bir yarış arabası olarak yeniden yaptıkları bu tarih öncesinden kalma otomobil, yaşamını bir yığın hurda demir olarak bitirmişti. Alba bunları köşelerde evler kurmak amacıyla kullanırdı. Sandık ve bavullar dolusu Alba'nın tek başına oyunlar sahnelerken kullandığı eski giysiler ve köpek başlığı koyu renkli güve yeni bir içler acısı posteki vardı ki yere serilince karnından ikiye yarılmış bahtsız bir hayvan andırıyordu. Bu Sadık Barabas'ın en son sefil kalıntısıydı. Bir Noel arifesine Clara torununa harikulade bir armağan vermişti ki bunun arada Bodrum'un çekiciliğini bile bastırdığı olurdu. Boya kavanozları ve fırçalarla dolu bir kutu, küçük bir duvar merdiveni ve yatak odasının en geniş duvarını canı istediği zaman kullanabilme izni. Alba'nın merdivenin tepesine dengelenmiş tavanın hemen altına hayvan dolu bir tren resmi çizmesini seyrederken Clara, bu onun duygularına bir çıkış yolu sağlayacak diyordu. Zamanla Alba, yatak odasının yalnızca bir duvarını değil, bütün duvarlarını koskocaman bir freskle kapladı. Rosa'nın sofra örtüsüne işlediği, Blanca'nın da fırında pişirdiği türden olanaksız, uydurma hayvanlarla Venüs yüzeyinden gelme çiçeklerin arasına Alba çocukluğunun bütün isteklerini, anılarını, hüzün ve sevinçlerini çizdi. İki dayısıyla ilişkileri çok yakındı. Gözdesi de Jamie'ydi. Jamie günde iki kez tıraş olmasına karşın hala sakalı dört günlükmüş gibi duran, cüsseli, kıllı bir erkekti. Yeğenini şeytanla ortak olduğunu inandırmak için yukarı taradığı hain görünümlü kara kaşları, nedenli ıslatıp tarasa para etmeyen ve hep nemli duran çalı gibi dimdik saçları vardı. Koltuğun altında kitapları, elinde musluk tamircilerinkine benzeyen torbasıyla gider gelirdi. Alba'ya bir mücevher hırsızı olduğunu ve bu ürkünç torbanın içine maymuncuk ve pirinç muştalarının durduğunu söylemişti. Çocuk da korkmuş gibi yapmıştı. Ama dayısının doktor olduğunu, torbada da mesleğin araç gelişlerinin durduğunu biliyordu. Yağmurlu günlerin öğleden sonralarında oyalanmak için birlikte bir takım düşlem oyunları yaratmışlardı. Jamie dayı, "Getir şu fili," diye buyururdu. Alba dışarı çıkar, sonra görünmez bir ipin ucundaki düşsel hayvanı çeke çeke gelirdi. Bu hayvana fillerin sevdikleri otları yedirerek, derisini kötü havanın zararlı etkilerinden korumak için çamurla sıvayarak yarım saat geçirirler ve bu arada jungle'da yaşamın olumlu ve olumsuz yönlerini hararetle tartışırlardı. Senatör Treba ne zaman küçük Alba'nın terasta oturmuş Jamie dayısının ödünç verdiği tıp kitapçıklarını okuduğunu görse, "Bu çocuk zır deli mor budala olup çıkacak sonunda," derdi. Jamie'nin kitap tünelinin anahtarı ve bu kitapları çıkarıp okuma izni evin içinde tek Alba'ya verilmişti. Blanca onun okuduğu şeylerin denetlenmesi gerektiğini, çünkü orada yaşına uygun olmayan şeyler bulunduğunu ileri sürerdi. Ne var ki Jamie dayısına göre insanlar ilgilenmedikleri şeyleri okumazlardı ve eğer ilgileniyorlarsa o şey okuyabilecek olgunluğa ulaşmış demektiler. Jamie'nin yemek ve yıkanmak konusundaki kuramları da buna eşti. Alba yıkanmak istemiyorsa yıkanmaya gereksinim duymadığı içindir, derdi. Ve çocuğa her acıktığında her istediğin verilmesi gerektiğini, çünkü insan bedeninin kendi gereksinimlerini herkesten iyi bildiğini söylerdi. Gel gelelim bu noktada Blanca ödün vermez, kızını olağan sofra ve temizlik kurallarına uymaya zorlardı. Sonuç olarak Alba, olağan banyo ve yemekleri ek olarak dayısının getirdiği şekerleri de yer ve ne zaman sıcaktan bunalsa üstüne hortumla su fışkırtırdı. Bunların hiçbiri onun gürbüz bünyesine zerrece etki yapmazdı. Alba, Jamie dayısının annesiyle evlenmesini istiyordu. Çünkü onun kendi babası olmasını dayısı olmasından daha güvenlikli buluyordu. Ne var ki ona bu tür yakın akraba evliliklerinden mongoloid çocuklar doğduklarını anlatmışlardı. Bunun sonucu olarak o da annesinin perşembe derslerine gelen öğrencileri dayısının çocukları sanıyordu. Alba Nicholas dayısını da çok seviyordu. Gel gelelim Nicholas'ta elle tutulmaz uçucu bir yön vardı. Genç adamın her zaman acelesi vardı sanki. Her zaman yeni gelmiş de gitmek üzereydi. Bir fikirden öbürüne sekiyormuş gibi. Bu da Alba'yı huzursuz yapıyordu. Nicholas dayısı Hindistan'dan döndüğünde Alba 5 yaşındaydı. Tanrı'ya üç ayaklı masa ve haşhaş dumanlarıyla seslenmeye çalışmaktan usanan Nicholas, onu ana vatanından daha az haşin bir yörede aramaya karar vermişti. 2 ay Clara'nın başının etini yedi. Evin içinde adım adım izleyip uykusunun arasında kulağına fısıldayarak sonunda onu kandırdı. Annesi bir elmas yüzük sattı ve onun Mahatma Gandhi'nin diyarına gitmek için gereksediği parayı verdi. Bu kez Esteban Treba Nicholas'ı engellemeye kalkışmadı. Çünkü açlıktan ölen insanlar ve gezgin ineklerle dolu olan o uzak ülkeye yapacağı gezinin oğlu için pek iyi olacağına inanıyordu. Rıhtımda onu uğurlarken, "Yılan ısırmasından ya da bir şark hummasından ölmez de sağ kalırsan buraya bir erkek olarak döneceğini umarım. Çünkü acayipliklerin hepsinden gına getirdim," dedi. Nicholas yogilerin güzergahı boyunca Himalayalardan, Katamandu'dan, Ganj boyundan geçip Benares'e indi. Hem de yaya olarak ve bir yıl dilencilik etti. Bu haç dönemin sonunda Tanrı'nın var olduğuna inanç getirmiş ve yanaklarıyla göğsüne şapka iğneleri saplayarak hemen hemen hiçbir şey yemeden yaşamasını öğrenmişti. Evdekiler sıradan bir günün sabahında onun eve doğru geldiğini gördüler. Edep yerine bir çocuk bezi bağlamış, derisi kemiklerine yapışmıştı. Ve gözlerine saat zerzevat yiyenlerin birçoğunda görülen o dalgın dünyadan habersiz bakış vardı. Ona sahiden Senatör Treba'nın oğlu olduğunu ispatlayamazsa tutuklamaya hazır olan, inanmazlığa boğulmuş 2 polis görevlisi ve peşinden koşup üstüne çöp atarak gülmekten kırılan bir çocuk sürüsü eşlik etmekteydiler. Babası polislere güvence verdi. Nicholas'a da evde kalmak istiyorsa yıkanıp normal bir kılık giymesini buyurdu. Ama Nicholas ona görmeden bakıyor ve karşılık vermiyordu. Vejeteryan olmuştu. Et, süt, yumurta yemiyordu. Aldığı besin tavşanınkilere eşti ve o kaygılı yüzü de zamanla tavşan yüzüne benzeyip çıktı. Yediği bir avuç şeyin her lokmasını 50 kez çiğniyordu. Yemekler sonu gelmez bir törene dönüştü. Nicholas yiyeceğini ciddi ciddi çiğneye dursun, Alba boşalmış tabağının, hizmetçiler mutfaktaki tepsilerin başına uyuyup kalıyorlardı. Esteban Treba yemeğe eve gitmekten vazgeçerek karnı kulübünde doyurmaya başladı. Nicholas korların üstüne yalın ayak yürüyebildiğini ısrarla söylüyorsa da ne zaman bunu yapmaya kalksa Clara bir astım krizine tutulduğu için vazgeçmek zorunda kalıyordu. her zaman anlaşılmayan şark meseleleriyle konuşur olmuştu. İlgi duyduğu konular tamamen ruhsaldı. Ev yaşantısının maddeciliği, onu besleyip giydirmekte direnen annesiyle ablasının aşırı özeni onu sinirlendiriyordu. Alba'nın büyülenmiş gibi adımlarını izlemesi de öyle. Küçük kız evin üstünde köpek yavruları gibi onun peşinden hiç ayrılmıyor, tepe üstü durmasını ve derisine iğne batırmasını öğretsin diye ona yalvarıyordu. Kış bastırdıktan sonra bile Nikolas giyinmedi. Soluk almadan 3 dakika dayanabiliyordu. Ve bu becerisini her isteyene, ki isteyenlerin sayısı çoktu, sergilemeye hazırdı. Jamie, yazık ki hava bedava diyordu. Çünkü kendi hesabına göre Nikolas normal insanların soluduğu havanın ancak yarısını alıyordu. Ve bu onu zerrece etkilemez gibiydi. Kışı odasına kapanıp havuç yiyerek geçirdi. Soğuktan hiç yakınmıyor ve defterlerin sayfalarını siyah mürekkeple kaleme aldığı ufacık el yazısıyla doldurup duruyordu. Bahar'ın ilk belirtileriyle birlikte Nikolas kitabın bittiğini bildirdi. 1500 sayfa yazmıştı. Bunları kitabın satışından gelecek kazanca karşılık babasıyla Jamie'ye satmayı başardı. Düzeltip dizildiğinde bu 1500 sayfa 600'e indi. Ve Tanrı'nın 99 adı ve solma egzersizleri yoluyla Nirvana'ya ulaşma formülleri üstüne uzun bir tez ortaya çıktı. Kitap yazarın umduğu başarıyı kazanamadı ve satılmayan nüshalar kutular içine bodrumu boyladı. Burada Alba bunları kurduğu siperlerde tuğla olarak kullanırdı. Yıllar sonra da bu kitaplar uğursuz bir yangında yakıt olarak kullanıldı. Nikolas kitabını baskıdan çıkar çıkmaz sevgiyle kucağına aldı. Yüzündeki o çakal sırıtışını gizledi. Adam gibi bir kılık giydi ve kendi yaşıtlarından hala karanlığa gömülü olanlara gerçeği götürme zamanı geldiğini ilan etti. Esaban Tureba evi okul olarak kullanmaya izni olmadığını, Alba'nın kafasını kafirce düşüncelerle doldurmasına, hele hele ona Hint fakirlerin oyunlarını öğretmesine göz yummayacağını oğluna yeniden anımsattı. Nikolas ise üniversitenin kafeteryasına vaaz vermeye gitti. Burada ruhsal ve solunumsal egzersizler üstüne verdiği derslerde hatırı sayılır bir öğrenci kitlesi topladı. Boş zamanlarında motosikletiyle geziyor ve yeğenine acıyı ve tenin başkaca zaaflarını alt etmeyi öğretiyordu. Yöntemi kişinin kendini ürküten şeyi mimleyebilmesinden ibaretti. Ölümlü konulara karşı tuhaf bir merakı olan çocuk, dayısının öğretisine uyarak düşüncelerini bir noktaya odaklar ve annesinin ölümünü görür gibi olurdu, sahiciymişçesine. Annesinin kireç gibi bembeyaz ve buz gibi soğuk, o güzel menekşe gözleri yumulu, tabutunda yattığını görürdü. Ev halkın ağlayışlarını duyardı. Arkadaşların sıra sıra sessizce içeriye girdiklerini, kartlarını bir tepsiye bıraktıklarını, ilk başlarla dışarı çıktıklarını görürdü. Çiçeklerin kokusunu duyar, cenaze arabasının sorguçlu atlarının kişnemesini işitirdi. Yeni cenazelik pabuçlarının ayaklarını sıkmasını hissederdi. Yalnızlığını, terk edilmişliğini, öksüzlüğünü gözünde canlandırırdı. Dayısı onun bütün bu şeyleri ağlamadan düşünmesine, acı içinde gelip geçsin, oyalanmasın diye karşı koymadan gevşek durmasına yardım ediyordu. Başka zamanlarda Alba parmağını kapıya sıkıştırıyor ve yakıcı acıya yakınmadan katlanmayı öğreniyordu. Bütün bir hafta hiç ağlamadan geçirir, Nikolas'ın uyguladığı sınavlardan başarıyla geçerse bir ödül kazanıyordu ki bu hemen hemen her zaman motosiklet üzerinde rüzgar hızıyla yapılan bir gezinti oluyordu. Unutulmaz bir serüven. Bir seferinde kentin eteklerinde Nikolas'ın yeğenini ödül olarak götürdüğü bir yolda ağlarına dönen bir sığır sürüsünün ortasına düşmüşlerdi. Alba o ağır hayvanları her zaman anımsayacaktı. Yavaşlıklarını, yüzüne doğru çarpan o pis kuyruklarını, tezek kokusunu, yanından sıyıran boynuzlarını ve de midesinin içindeki o korkunç boşluk duygusunu. O şahane baş dönmesiyle inanılmaz heyecanı, ömründe bir daha ancak birkaç gelgeç dakika boyunca duyumsayabileceği o ateşli merak ve dehşet karışımını. Duygularını dışa vurmakta olduğum olası güçlük çeken ve Clara ile arasındaki ilişki kötülediğinden bu yana şefkatten yoksun yaşayan Esaban Tureba en güzel ve ince duygularını Alba'ya yöneltmişti. Alba'yı kendi çocuklarını sevmemiş olduğu kadar seviyordu. Çocuk her sabah sırtındaki pijamasıyla dedesinin odasına giderdi. Kapıyı vurmadan içeri girer, çıkıp dedesinin yatağına yatardı. Esaban aslında onu beklemekte olduğu halde irkilerek birden uyanmış numarası yapar, "Beni rahatsız etmesene," diye homurdanırdı. "Odana dön de bırak beni uyuyayım." Alba onu gıdıklamaya başlar, o da sonunda sözüm ona pes ederek çocuğun her gün kendisi için bir yerlere gizlenen çikolatayı aramasına izin verirdi. Alba bütün bu gizli yerleri biliyordu. Zaten dedesi her zaman aynı sırayla kullanırdı bunları. Yine de çocuk onu düş kırıklığına uğratmamak için uzun uzun arar, çikolatayı bulduğu zaman da sevinç çığlıkları koparırdı. Torun çikolatadan nefret ettiğini ve Sad dedesinin gönlü hoş olsun diye çikolata yediğini Esteban hiç öğrenmedi. Bu sabah oyunları onun insancıl temaslar için duyduğu ihtiyacı karşılıyordu. Günün geri kalan yanında Esteban kongrede, kulübünde, işlerinin başında, politik toplantılarındaydı. Yılda iki kez torununu alıp Tre Maria'ya gidiyordu. 2-3 haftalığına. İkisi de güneşten yanmış olarak dönüyorlardı. Daha mutlu, daha şişman. Çiftlikte hem içki olarak hem sobayı yakmaya, yaraları yıkamaya hem de hamam böceklerini öldürmeye yarayan bir likörlü şarap yapıyor. Adına böbürlenerek vodka diyorlardı. Yaşamının sonunda 90 yıllık ömrü onu eğri büğrü kırılgan bir ağaca dönüştürdüğü sıralarda Esteban Treba torunuyla geçirdiği bu dakikaları tüm hayatının en mutlu zamanı olarak anımsardı. Dedesinin elini tutarak çiftliğe yaptığı o yolculukların beraberliğini, onun atının terkisindeki gezileri, uçsuz bucaksız otluklardaki gün batımlarını, oturma odasındaki ateş başına hortlaklı öyküler anlatarak ve resimler çizerek geçirdikleri o uzun geceleri Alba da hiç unutmadı. Senatör Treba'nın ailesinin öbür bireyleriyle olan ilişkisi gün günden kötüye gidiyordu. Haftada bir, cumartesi akşamları o büyük meşe masanın çevresinde hepsi bir arada yemek yerlerdi. Önceden Delvolların olan masa antikaların en eskisiydi ve ölüleri yatırmak, İspanyol dansları yapmak ve de daha başka umulmadık ihtiyaçlar için kullanılmıştı. Alba anneannesiyle annesinin arasında burnu tabağına erişebilsin diye sandalyesine bir yastık konmuş olarak otururdu. Büyülenmiş gibi büyükleri seyrederdi. İşte o ışıklı büyük annesi, yemek şerefine dişlerini yerine takmış, çocukları ve hizmetçiler yoluyla kocasına mesajlar yollamaktı. Jamie her yemekten sonra geğirerek etiket kurallarını hiçe saydığını herkesin gözüne sokmakta ve babasını sinirlendirmek için küçük parmağıyla dişlerini karıştırmakta. Nicholas gözlerini yarı yummuş her lokmayı 50 kez çiğnemekti. Blanca normal bir sofra görünümü yaratmak hatırına aklına gelen her konudan konuşmaktı. Treba önceleri nispeten sessiz durur ama sonu huysuzluğu onu ele verince Jamie ile yoksullar konusunda, seçimler, sosyalistler, temel ilkeler konusunda tartışmaya girişirdi. Ya da Nicholas'a balonla uçma ve Alba üzerine akupunktur denemeleri yapma girişimleri yüzünden aşağılayıcı sözler söylerdi. Ya da Haş'ın yanıtları, kayıtsızlığı, zaten hayatımı mahvettin, artık benim bir tek pesoluk bile mirasıma konmayacaksın diye hiç gereksiz uyarılarıyla Blanca'yı cezalandırırdı. Arada Alba, dedesinin gözlerini dikip uzun uzun Clara'ya bakarken pes pembe, taptatlı kesildiğini, şimdiye dek hiç görmedikleri bir ihtiyara benzeyip çıktığını görürdü. Ne var ki bu pek serik olan bir şeydi. Genelde karı koca birbirlerini görmezlikten, bilmezlikten geliyorlardı. Kimi zaman Senatör Treba öfkeden küplere binerek öyle bir haykırmaya başlardı ki kriz geçsin de soluması normale dönsün diye yüzüne bir sürahi soğuk su çarpmak zorunda kalırlardı. Bu Blanca'nın güzelliğinin doruğa ulaştığı dönemdi. Karşısındakine huzur ve güven uyandıran mağribi görünümlü, aheste, göz dolduran bir havası vardı. Uzun boylu, yuvarlak yapılıydı ve çabuk ağlayan, biraz beceriksiz huylarıyla erkeklerin o dede mirası kol kanat germe güdülerini uyandırırdı. Babası onun hiç gözün yaşına bakmıyordu. Onun Pedro Tercero Garcia'ya olan aşkını hiç bağışlamamıştı ve kendi gönlünün büyüklüğü sayesinde yaşadığını da ona hiç unutturmuyordu. Kızının nasıl olup da böyle çok sayıda hayranı olduğunu akıl erdiremiyordu. Çünkü Blanca onun kadınlarda sevdiği neşeden ve sokulgan şakraklıktan yoksundu. Hem zaten Esteban böyle sağlığı bozuk, medeni durumu belirsiz olan ve bir de kız çocuğu bulunan bir kadınla hiçbir normal erkeğin evlenmek istemeyeceği kanısındaydı. Oysa Blanka erkeklerin kendisiyle ilgilenmelerine hiç şaşmaz gibiydi. Güzelliğinin farkındaydı. Yine de ziyaretine gelen erkeklerle bir aradayken çelişkili bir tutum takınır, bir yandan o Arap gözleriyle onları kışkırtır, bir yandan da araya bir uzaklık koyardı. Onların niyetlerinin ciddi olduğunu görür görmez yırtıcı bir ret yanıtıyla ilişkiyi sona erdirirdi. Hayranlarından kimileri parasal durumu daha iyi olanlar onun gönlünü kızına rüşvet vererek kazanmaya yeltenirlerdi. Albayı pahalı armağan yağmuruna tutarlar, yürüyen, ağlayan, yemek yiyen ve daha başka insansı becerili olan kurgulu bebekler alır, tıka basa kremalı pasta ısmarlar ve hayvanat bahçesine götürürlerdi. Burada çocuk zavallı tutsak hayvanlara, hele içine nedense ürkünç ön sesler uyandıran fok balıklarına acıyarak bakardı. Kendini beğenmiş, müsrif bir adamın elini tutarak yaptığı bu hayvanat bahçesi gezileri, içinde kapalı yerlere, duvarlara, kafeslere karşı öyle bir dehşet uyandırırdı ki, Alba bu duygudan ömür boyu kurtulamadı. Yarışa katılan bütün tahipler arasında Blanka'nın olurunu kazanmaya en çok yaklaşanı düdüklü tencereler kralı oldu. Adamın muazzam serveti ve iyi huylu, iç gözlemci yaratılışına karşın Esteban Trueba ondan nefret ediyordu. Çünkü adamcağız sünnetliydi. Sefardik bir burnu ve kıvır kıvır saçları vardı. Bir toplama kampından sağ kurtulmayı, yoksulluk ve sürgünlüğü yenerek acımasız ticaret hayatının üstesinden gelmeyi becerebilmiş olan bu adamı Trueba alaylı, düşman tutumuyla ürkütüp kaçırmayı başarmıştı. Aşkları sürdüğü sürece düdüklü tencereler kralı Blanka'yı almaya gelir, onu en seçkin lokantalarda yemeğe çıkartırdı. Yalnızca iki koltuğuyla traktör lastikleri olan ve kaputunun altına türbin gürültüleri taşıyan minicik bir otomobili vardı. Benzeri olmayan bu model komşular arasında meraklı koşuşturmalara ve Trueba ailesinin hor görücü konuşmalara yol açardı. Babasının hoşnutsuzluğuyla komşuların şamatalı merakını görmezlikten gelerek Blanka sırtında siyah tayyörü ve bütün resmi durumlarda giydiği beyaz ipek bluzuyla arabaya bir başbakan azametiyle girip kurulurdu. Alba güle güle deyip onu öperek kapı aralığında dururdu. Burnunda annesinin yasemin kokusu ve yüreğinde bir kaygı düğümü. Annesinin gitmesine ağlamadan dayanabilmeyi ancak Nicolas Dayes'in öğretileri sayesinde başarabilirdi. Alba bugünlerden bir gün tahiplerden birinin evlenmek için annesinin aklını yatıracağından ve Blanka'nın onu yapayalnız, annesiz bırakıp gideceğinden korkuyordu. Babaya, hele üvey babaya hiç ihtiyacı olmadığına, beri yandan annesini yitirirse başını bir su kovasına sokup kendini boğacağına, tıpkı aşçının aşağı yukarı 4 ayda bir doğuran kedinin yavrularına yaptığı gibi çok önceden karar vermişti. Sonunda Pedro Tercero ile tanıştığı zaman Alba, annesinin onu terk edeceğine ilişkin korkularından kurtuldu. İçgüdüsü ona, bu adam var olduğu sürece başka kimsenin Blanka'nın aşkını kazanamayacağını fısıldadı. Yaz mevsiminde bir pazar günüydü. Blanka kızının saçlarını, kulaklarını dağlayan sıcak bir maşayla tırbişon gibi lüleleye kıvırdı. Beyaz eldiven, siyah rugan ayakkabı ve yapma kiraz süslü bir şapka giydirdi ona. Ninesi Clara onu bu kılıkta görünce bir kahkaha attı ama annesi boynuna iki damla parfüm sürerek avuttu.